Ayrı bir yedi. Köy Enstitüsü Yılları. Tarip Apaydın. Sayfa 76. Üretici Eğitim. Enstitüde sonradan daha geniş tarım çalışmaları başladı. Bütün yıllık yiyeceğimizi, buğdayımızı, sebzemizi, meyvemizi kendimiz yetiştirmek, bulgurumuzu, makarnamızı, tarhanamızı, turşumuzu kendimiz yapmak amacındaydık. 1942'den sonra mevcut bine yaklaştı. Ona göre işi çok geniş tutmak gerekiyordu. Nitekim öyle yapıldı. Hamidiye'nin önündeki geniş sulu arazi traktörlerle güzden sürülüp ekildi, sebze bahçesi bellendi. Domates, biber, soğan, salatalık, fasulye, lahana yerleri yeterince ayrıldı. Mevsime göre her hafta bir sınıf tarım işlerinde çalışırdık. Fideleri sıcak yastıklarda kendimiz yetiştirirdik. Zamanı gelince de ellerimizle kendimiz diktik, can suyunu verdik, çabaladık, otunu aldık. Dünkü gibi açık seçik hatırlarım, bir salatalık toplardık, söğüt ağaçlarının altına adam boyu yığılırdı. Yemyeşil, iri iri, cins cins acurlar bir yana, ufak yuvarlaklar bir yana, ince uzunlar öbür yana. Hele o domatesler, kıpkırmızı. Arabalarla yollardık ambara, biberler harman olurdu. Her yemekte salatası, dolması türlüsü. Bine yakın öğrenci kendi emeğimizin ürünleriyle doyardık. Güzün lahanalar olgunlaşırdı, beyaz beyaz, iri iri. Her gün kapuska, her gün kapuska yiye yiye usanırdık. Bir yıl tenekelerle turşu yapılmıştı. Lahanayı turşu olarak daha çok seviyorduk. Buğdaya gelince rakam veremeyeceğimi unuttum ama enstitünün yıllık un, bulgur, tarhana ihtiyacı tamamlandıktan sonra başka bir enstitüye de tonlarca buğday göndermiştik. Öylesine genişten tutulmuştu iş. O tempo geliştirilseydi çifteler köy enstitüsü devlete hiç yük olmadan kendi kendine çalışabilecek bir kurum olma yolundaydı. Bugünkü görüşle bunu düşünebilmek, kavrayabilmek bile zor. Santral binasının arkasına koca koca kazanlar dizmiştik. Biz habire altlarını ateşliyorduk. Kız arkadaşlar üstlerinde çintileriyle gözlerine duman kaça kaça kepçeyle kazanları karıştırıyorlardı. Kışlık bulgurumuz kaynıyordu. Sonra bunları köyden ödünç topladığımız kilimlere serip kurutuyorduk. İleride bir yerde tarhanamız karılıyordu. Unu bizim yetiştirdiğimiz buğdaydan yapılmıştı. Domatesi bizimdi. Başımızda müdürümüz, öğretmenlerimiz bir köy evi gayreti içinde hep birlikte kışlık erzakımızı hazırlıyorduk. Bu çalışmalar bazen fener ışığında gece yarılarına kadar sürerdi. Bahçede, tarlada, bağda geceleyen arkadaşlarımız olurdu. Hem bekçilik yaparlar hem görülecek işleri görürlerdi. Eylül ayında Hamidiye'nin doğusuna düşen tepedeki bağımızın üzümleri olgunlaşmıştı. O yıl galiba ilk olarak üzüm alacaktık. Bizim sınıfın tarım haftasıydı. Öğretmenimiz Numan Köse ile beni bağa bekçi yaptı. Öğleye kadar birimiz, öğleden sonra birimiz bahçede çalışıyor, gece de bağdaki kulübede birlikte kalıyorduk. Bağın çevresinde sıra ile sabaha kadar dolaşırdık. Hamidiye'de başka bağ yoktu. Hırsızlık olabilir, üzümlerimiz çalınabilirdi. Gözümüzü dört açıyorduk. Aradan 3-4 gün geçti, gelen giden olmuyordu. Bir gece sabaha karşı, sabah uykuları tatlıdır, ikimiz birden yattık uyuduk. Aksiliğe bakın, tarım öğretmenimiz bizi kontrola gelmiş. Kulağımızın dibinde bir ıslık çalındı, fırladık. ''Vay uykucular vay'' dedi, ''böyle mi bağ beklersiniz siz? Hep üzümleri toplayıp götürsem haberiniz yok be. Güvendim de ayırdım ben sizi buraya.'' Mahcup olmuştuk. İkimiz de bir söz bulup söyleyemedik. ''Yarın sabah tekrar gelip bakacağım'' dedi. ''Üzümlere işaret koymuştum. Eksildiyse sizinle o zaman konuşurum.'' Ondan sonra ikimiz de uyumadık. Öğretmenin güvenini sarstığımız için üzülüyorduk. Hele ki üzümler tamam çıktı da kurtulduk. O haftanın sonunda üzümleri hep yolduk, bir sepetini birlikte köye götürdük. Öğretmenimiz kahvenin önünde sepeti açtı, köylülere ikram etti. ''Buyurun bakalım'' dedi, ''Hamidiye'nin üzümü bu, malınız gibi yiyin. Bakın sizin köyde de üzüm yetişiyor işte.'' Hem köylülere bir şeyler öğretiyordu hem bize, yani siz de yarın böyle yapın demek istiyordu. Ayrıca meyve bahçemiz vardı. Kayısı, kiraz, armut, erik, genç fidanlardı. Henüz öğrenciye yetecek kadar meyve vermiyorlardı. Ama ileride bu da olacaktı muhakkak. Hazırlık oraya doğru gelişiyordu. Köy enstitülerini kötüleyenlerin en çok yüklendikleri noktalardan birisi, bu kadar işin gücün içinde kültür derslerine az yer verildiği, öğrencilerin iyi yetiştirilmediği konusudur. Biz buna hemen yanlıştır demeyeceğiz. Hele bilginin, kültürün sadece ezbere dayanan, kafaya istif edilen bir takım kurallar olduğu sanısından hareket edilirse, yanıt klasik okul açısından bakılırsa, bu çalışmalar içinde öğrenci elbet zayıf yetişmiştir. Fakat kültür nedir? Kültürlü insan kimdir? Eli kolu işlememiş, anlayış ve görüş açısı hayatı güzelleştirmeye çevrilmemiş, bütün bildikleri ezber halinde kafasının içinde kalmış insan kültürlü insan mıdır? Hele bu insan öğretmen olunca bizim köylerimizde kime ne öğretecektir? Bilgiyi iş haline getirmek gerekir. Bilmek, söylemek değil, yapmaktır. İlkel hayatı değiştirmek, güzelleştirmek, geliştirmektir. Bize sık sık şu fıkrayı anlatırlardı. Bir müzisyen, bir filozof, bir doktor Afrika'nın ortasında zencilere esir düşmüşler. Zenciler kabile başkanın çevresine toplanmışlar. Bunları yiyecekler. Müzisyen el kol hareketleriyle kendisinin müzisyen olduğunu, çalgı çaldığını, kabileye yararlı olacağını anlatır. Peki göster marifetini derler. O da içi oyuk bir ağaca at kuyruğu telleri gerer, bir de yay yapar, başlar çalmaya. Zenciler hoşlanırlar, hatta çaldığı havaya uyup oynarlar, onu öldürmezler. Doktor kendi işini anlatır. Hastaları iyi ederim, ölecekleri ölümden kurtarırım der. Bir hasta getirirler, doktor muayene eder, çantasını açıp iğne yapar, hastayı kurtarır, onu da affederler. Sıra filozofa gelir, fakat o bir türlü ne iş yaptığını anlatamaz. Ben filozofum, insan ruhunun oluşlarından, kainatın sırlarından, aklın erdiği ermediği meselelerden bahsederim diye bağırır. Zenciler hiçbir şey anlamazlar. Doktorla müzisyen bakarlar ki iş kötüye gidiyor, arkadaşlarını kaybedecekler, aralarında göz kırpıp işaretleşirler. İlerideki kuyunun başında döne döne su çeken beygiri gösterirler. Bu filozoftur, hep aynı yerde döner derler. Zenciler de yorgun beygiri çözüp onu koşarlar. Böylece filozof kazanda pişmekten kurtulur. Bununla birlikte bize asla bilgi düşmanlığı aşılanmamıştır. Sadece kuru bilgilerin, hayatta işe yaramayan ezber bilgilerin yetersizliği, süsten öte geçemediği, hayata bir değer katamadığı söylenmiştir. Boyuna okumamız, ders dışı kitaplara taşmamız öğütlenmiştir. Öbür yandan enstitülerin kuruluş yıllarındaki ağır çalışmalar o günlerin şartları içinde bir zorunluluktu. İşler normal seyrine girmemişti. Bütçe yetersizliği, yiyeceğimizden giyeceğimize, binamızdan suyumuza, elektriğimize kadar her işimizi kendimiz yapmamızı, yaparken de öğrenmemizi zorunlu kılıyordu. Şimdi de içinde bulunduğum eğitim çalışmalarıyla kıyaslayınca gözümü kırpmadan diyebilirim ki o günlerdeki gayret, enerji, zamanı dolu kullanış bugün çok gevşemiştir. Ne öğretmende ne öğrencide o dinamizmden eser kalmamıştır. Ülkücülük yitirilmiştir. Geçmiş yüzyılın eğitim anlayışı, üretici değil tüketici, kalem efendisi yetiştiren okul, görüşü az çok hepimizi sarmıştır. Kalkınacak Türkiye'nin eğitim tutumu elbette bu olamaz. Kızlar. Önce ne zaman görmüştüm? Herhalde 40 Kız Dağı gezisinde. O gün bir tuhaf olmuştum. Akşama kadar tatlı bir çalkantı içinde yüzdüm durdum. Bizden sonraki sınıflar o zaman daha Mahmudiye'deydiler. Kızlar da onların arasındaydı. Bizim sınıflarda hiç kız yoktu. 40 Kız Dağı Hamidiye'ye 2 saat kadar uzakta İsmet Paşa bucağına yakın bir yerdeydi. Karşıdan çadır gibi dimdik görünür, karaltısı göğe vururdu. Pazar günü oraya gezmeye gidilecek, Mahmudiye'deki sınıflar da gelecek dediler. Kızları göreceğiz diye seviniyorduk. Ben ilk olarak görecektim. 2 saatlik yol bize dayanır mıymış gibi delik deşikti. Kurtuluş Savaşı'nda buralar elden ele geçmiş, o zaman kazılmış ve belki hem bizim hem düşman askerlerini gizlemiş siperler hala apaçık duruyordu. Arada bir mermiler, boş kovanlar, hatta yağmurda yaşta çürümüş, küflenmiş su mataraları, çelik miğferler bulunuyordu. Dağın tepesinde bir sürü mezar vardı. Kimisi şehitlerin mezarı, kimisi burada öldürülen 40 kızın mezarı diyordu. İkincisi daha çok bir efsaneye benziyordu. 40 kız buraya niçin getirilmiş, sonra niçin öldürülmüş, kim öldürmüş, şimdi iyice hatırlayamayacağım. Yalnız dağın adı buradan geliyordu. Kırk Kız Dağı. Düz ovaların ortasında hemen tek başına dik ve kayalık bir dağdı. Oturup çevreye uzun uzun bakındık. İleride Hamidiye, Mahmudiye, Mesudiye köyleri, bu yanda yeşil yurt Arabören, daha ötede Seyit Gazi yöreleri. Mahmudiye öğrencileri görünmüştü. İçlerinde yer yer renkli giyinmiş kızlar fark ediliyordu. Yaklaştılar, yokuşu zor çıkıyorlardı. Hiçbirini tanımıyordum daha ama acıyordum nedense. Kızlar narin olurdu, kim bilir nasıl yorulmuştu zavallılar. Onların yerine ben çıksam keşke diyordum. Gereği kalmadı, geldiler. Yüzleri kıpkırmızı olmuştu, terlemişlerdi. Yer verdik, oturdular. Öğretmenler aralarında şakalaşıyorlardı. Biz hep kızlara bakıyorduk. Her biri ayrı güzel görünüyordu. Oysa kara kara köylü kızlarıydılar işte. Birisi sarışındı. Enstitünün verdiği basma urbalar giymişlerdi. Aynı basmadan ileri doğru açılan yuvarlak şapkaları vardı. Pek yakışmıştı onlara. İçlerinde afyonlu bir kız vardı. Kırmızı yanaklı, güzel gözlü. Bir bakışta aşık olmuştum sanki. O gün akşama kadar kendi kendime bir tuhaf sallantı içinde dolaştım. İlk olarak aramızda kızları görmenin sarhoşluğunu yaşıyorduk. Bir olağanüstüydü her şey. Meğer geçici olurmuş bu. O yıl kızların bulunduğu sınıflarda Hamidiye'ye getirildi. Yatakhane 100 numara hariç her yerde onlarla beraberdik. 1-2 ay içinde doğallaştı, alıştık. Öbür arkadaşlarımız gibi gelmeye başladılar. Hatta onların yanında daha dikkatli, daha terbiyeliydik. Kötü konuşamıyorduk, kaba davranamıyorduk. İster istemez kendimizi topluyor, kibarlaşıyor, saygılı hareket ediyorduk. Bu konuda geliştirici, yüceltici, sık sık konuşmalar dinliyorduk. Şu kadarını iyi hatırlıyorum ki kızlarla birlikte olduğumuz anlar, çalışırken, yemekte, teneffüslerde, her yerde daha bir özenli, daha bir iyi olmak zorunda kalıyorduk. Kendi kendimize çeki düzen veriyorduk. İki cinsin birbirini eğittiği, düzelttiği gerçeğini ben kendi üstümde deneyip anlamışımdır. Fakat bu konuda görüşler ne kadar değişik, ne kadar farklı. Köy enstitülü kızlar için söylenenler, onlara edilen iftiralar, halk oyunda belki en yıkıcı, en etkili propaganda oldu. Kızla erkeğin aynı okulda okuması, aynı elbiseyi giymesi, yan yana çalışması, birlikte yiyip içmesi, el ele tutuşup halay çekmesi, kafası hep kötüye çalışan softayı çıldırttı. Hayalinde olmadık sahneler kurdurttu ve halka zehir saçtırdı. Oysa o köylü Fatmalar, Ayşeler, Kezibanlar nasıl bir okuyup adam olma çabası içindeydiler. 1000 yıldır ezilmiş, hakları çiğnenmiş Anadolu kadınının onurunu kurtarmak gayretindeydiler. Çoğu yalın ayak, şalvarla, kirpas içinde gelir, 1-2 yıl içinde enstitünün çalışma temposuna girer, kafasını, elini kolunu işlettikçe açılır, uyanır ve değerlerini ortaya koymaya başlardı. Dikiş dikerlerdi, örgü örerlerdi, halı dokurlardı. İnşaatlarda harç tuğla taşırlardı. Tarım derslerinde toprak beller, domates toplar, reçel yaparlardı. Nazlanmadan, yüzlerini ekşitmeden, erkek arkadaşlarından hiç geri kalmadan, Anadolu kadınının dayanıklılığı, ciddiliği içinde büyük bir gayretle çalışırlardı. Kendi diktikleri çintileri ya da basma elbiseleri giyerlerdi. Bizim gibi pelerinleri, postalları vardı. İçten inancım şudur ki Anadolu kadınlığı, köy enstitülü kızlarla ilk olarak değerlerini ve yeteneklerini geliştirme, ortaya çıkarma, tutsaklığını yırtma olanağı kazanmıştı. Siz yobazın iftirasına bakmayın, çoğu uydurmaydı, kuyruklu yalandı onun söyledikleri. Köy enstitülerinde ahlaksızlık olayları hiç geçmedi denebilecek kadar azdı, o da doğaldı. Öbür şehir okullarında daha kesifti, daha korkunçtu. Ama yobaz bir kere köylünün okumasını, uyanmasını istemiyordu. Buna engel olacaktı. Köylüyü en nazik yerinden yakalayıp enstitüler aleyhine kışkırtacaktı. Onun için mış mışla biten hikayeler düzdü, kulaklara fısıldadı, köylere parasız gönderilen gazetelere, dergilere kustu. Bu uğurda en iğrenç yollara başvurdu. O yıllarda köy enstitülerinin yurda yararlı kurumlar olduğunu kavrayan iyi niyetli aydınların pasif kalmaları, gerekli savunmaya geçmemeleri softanın işini kolaylaştırdı. Türkiye ortamı süratle köy enstitüleri aleyhine çevrildi. Ateş olmayan yerde duman tüttürüldü. Ne hikayeler dinlemedik Tanrım, ne sorularla karşılaşmadık. İnsan donup kalıyordu. Babam bile birkaç sefer nefes nefese enstitüye geldi. Öyle kandırmışlardı ki adamı, beni bir kıyıya çekiyordu. Gece kızlarla bir arada mı yatıyorsunuz diye soruyordu. Hayır baba, size burada komünistlik mi aşılıyorlar? Hayır baba, kızlar her gün çocuk düşürürlermiş, öyle mi? Hayır, yalan, iftira ediyorlar. Geçen sene bir kızla bir erkek arkadaş birbirlerine mektup yazmışlar. İkisini de okuldan kovdular, hepsi bu.
Doğru söyle.
Vallahi doğru söylüyorum baba. Ondan başka hiçbir olay geçmedi. Her an kontrol altındayız, görüyorsun işte.
Biz sonra Hasanoğlan'da yüksek kısımda kızlı sınıflarda, kızlı şubelerde birlikte okuduk. İlk günler bir bocalama oluyordu, evet, bir şaşkınlık devresi geçiriyorduk. Görür görmez aşık olmalar, evlenme teklifi niyetleri alıp yürüyordu. Ama yavaş yavaş alışılıyor, normal çalışma havası içinde doğal ilişkiler başlıyordu. Biz kızlarla birlikte derslere girdik çıktık, keman çalıştık, piyesler oynadık, tartışmalar yaptık, gezilere katıldık. Her şey normaldi. Öbür okullarda görülen olayların belki hiçbirisi geçmedi. Her şey doğal sınırlar içinde kaldı. Aralarında sessizce anlaşıp okulu bitirince evlenen birkaç çift arkadaşımız oldu. Şunu söyleyeyim, benim tanıdıklarım çok sağlam aileler kurdular. Her gittikleri yerde çevrelerine örnek oldular. Birbirlerini tamamladılar, güçlerini birleştirip hem işlerinde hem yaşantılarında en güzel sonuçları aldılar. Köy enstitülü kızlar deyince kitaplar dolusu konuşulabilir. Onların çalışkanlığı, dayanıklılığı, en ilkel yerlerden gelip en bilinçli, en uygar birer bayan olmaları, o kat ettikleri gelişme çizgisi, o yükseliş, Anadolu köy kadınının kurtuluşu bakımından çok ilginç bir deney olmuştur. Enstitülü kızların hemen hepsi, en az bizler kadar, enstitüleri kurup çalıştıranlara minnet borçludurlar. Eğitilip değerlerini ortaya koyma, yeteneklerini geliştirme imkanlarını ilk olarak orada bulmuşlardı. Ellerini ve kafalarını çalıştırmayı öğrenmişlerdi. Gözlerini ortaçağ karanlığından alıp bugünkü uygar insan anlayışına çevirmişlerdi. Köy enstitüleri yıkıldıktan sonra köy kızları okuyup öğretmen olma haklarını hemen hemen temelden yitirdiler. Nerede, nasıl okusunlardı? Koca Türkiye'de sadece Bolu ve Beşikdüzü öğretmen okulları ilkokuldan sonra kız öğrenci alıyordu. Ortaokula dayalı kız öğretmen okullarında köy çocuğu yok denecek kadar azdır. Bugünkü koşullar içinde köy kızları ortaokulu nasıl okusunlar? Yurt gerçeklerini bilen hiç kimse bu soruya olumlu karşılık veremez. Köy enstitülerinin yıkılışı ile en büyük darbeyi köy kızları yedi. Onlar bir zaman daha anaları, ablaları, teyzeleri, halaları gibi köylerde eriyecekler. Yobaz böyle istedi. Ama değişecek bu gidiş, hiç şüphem yok. Göreceksiniz. Askerlik kampı. Ta çocukluğumdan beri askerlik denince benim içim titrer, heyecanlanırım. Babam 16 sene askerlik yapmış, Yemen cephesinde İngilizlere esir düşmüş, Hindistan'da 2 sene kalmış, Bulgar cephesinde ele geçirdiği irice bir dolma kabağı ile tam bir hafta idare etmiş. Aynı siper içinde bir hafta durmadan tetik çekmiş, boş kovanlar önünde tepe gibi yığılmış. Orada 160 kişiden 13 kişi kurtulabilmişler. Kafkasya'da, Edirne'de, Afyon'da neler neler, anlata anlata bitiremez. Hatta benim adım kendini ölümden kurtaran bir subayın adıymış. Yemen harbinde ani bir baskına uğramışlar. Yarım saat süren bir süngü harbine girmişler. Bir düşman neferiyle uğraşırken elinden tüfeğini düşürmüş. Bilmem kaçıncı kere diyor, ölümle göz göze geldim. Düşman askeri tüfeğine bağlı süngüsüyle üstüme hücum etti. Bir sıçrayışta yana çekildim ve tüfeğinin ortasından yapıştım. O asılır, ben asılırım. Baktı ki alamayacak, kendi taraflarına doğru sürüklemeye başladı. Benden kuvvetli, gitmemek için direniyorum ama gücüm yetmiyor, sürüklüyor beni. Hiç unutmam, fang funk diye döver deyyus, bir yandan da güler, şimdi görürsün gibilerden. Maksadı kendi yanlarına çekip bir arkadaşına haklatacak beni. Allah'ın işi işte, o gürültüde İbrahim, İbrahim diye bir ses duydum. Dönüp baktım, bizim mülazım Talip Bey. Bir elini karnına bastırmış, eli yüzü kan içinde yerde kıvranıyor. Ulan eğil, eğil diye bağırdı. Eğilmemle birlikte tak tak tak diye bir ses. Baktım bizim hasım alnından vurulmuş, kucağıma yığılıverdi.
Elimden tüfeğini aldığım gibi geri kaçtım. Derken düşman bozuldu. Bizimkiler biraz kovaladı, sonra geri çekildik. Ölülerimizi, yaralılarımızı topladık. Talip Bey'i ben kucağıma aldım. Bir yarım saat kadar taşıyıp Sıhhiye çadırına getirdim. Ama kurtaramadılar, öldü. Beni çok severdi rahmetli. Bir gün dedi ki, İbrahim, sağ olur da ölmeden memlekete dönersen bir oğlun olursa adını Talip koy. Olur mülazımım dedim. Allah'ın işi işte. Ondan sonra daha ne savaşlara girip çıktı. Yaşayacağımız varmış, ölmeden döndük. Bir oğlum oldu, adını Talip koydum. Beni ölümden kurtaran mülazım Talip Bey'in hatırasına. İnşallah bu da okur da öyle bir mülazım olur. Babamın askerlik hikayeleri baştan başa aklımdadır. Onları dinleye dinleye büyüdüm. Benim ruhumda askerlik kutsal bir anlam kazandı. Kulaklarım hep babamın askerlik üstüne sözleriyle doldu. Oğlum derdi, bir subay elbisesi giydiğini de görsem bana yeter gayrı. Sonra ölsem de olur. Dünyada ahım kalmaz. Şu köyümüzün içinde aşağıdan yukarı boyalı çizmelerinde şöyle bir yürüsen, herkes görse, eh yeter canım. Bunları söylerken ak sakalı ile ağlardı. İnşallah baba derdim, olacağım, sabret. 4. 5. sınıfların yaz aylarında 20'şer günlük askerlik kampı yaptık. Hele 2 yıl kamp tarihi yaklaştıkça nasıl heyecanlanıyordum. Kendimi asker elbisesi içinde elimde tüfekle düşündükçe sevincimden titriyordum. Hatta bir ay evvelden biz provalara başlamıştık bile.
Rahat, hazır ol, yat, çök.
Bilenler bilmeyenlere öğretiyordu. Öyle hazır olunmaz, topuklar bitişik olacak. Ayak uçları şu kadar açık, karın içeri çekik, göğüs dışarıda, gözler karşıya bakacak. Yanında top patlasa kımıldamayacaksın. Eller pantolon çizgisine bitişik. Sınıfın içinde bahçede bir talim gürültüsüdür gidiyordu. Derken kamp günü geldi. Baktık arka arkaya 2 askeri kamyon Eskişehir'den gelip büyük binanın önünde durdular. Bir üsteğmenle 7-8 çavuş indiler. Piyade tüfekleri, sandıklar, elbiseler indirdiler. Meydana dizdiler güzelce. Subay ince dalan, yakışıklı bir gençti. Pek de gururlu görünüyordu. Elleri arkasında, kaşları çatık, kısa emirler veriyordu. Çavuşlar da ateş gibiydiler, hemen yapıyorlardı söylenenleri. Biz çevreye dizilmiş uzaktan hayran hayran bakıyorduk. Ertesi gün bizi 10'ar kişilik mangalara ayırdılar, başımıza birer çavuş verdiler. Asker elbisesi dağıttılar, tüfek teslim ettiler. Eh, olmuştuk birer asker. Kendimi biraz daha büyümüş duyuyordum, daha çok ciddiye alıyordum şimdi. Hatta yürüyüşüm bile değişmişti herhalde, bana öyle geliyordu. Komutan üçerli dizi olmamızı emretti. Boy sırasına göre dizildik. Sonra Eskişehir şosesinin kıyısındaki çayırlığa götürdü. Orada U şeklinde tertipleyip karşımıza geçti. Elleri arkasında hiç alışmadığımız tonda bir konuşma yaptı. ''Şu andan itibaren 20 gün için askersiniz.'' dedi. ''Komutanınız benim. Verdiğim emirleri derhal yerine getireceksiniz.'' Değilse alırım çizmenin altına. Şöyle olacak, böyle olacak. Her manganın yerini verdi. Bir düdük çalarsam çavuşlar yanıma. Arka arkaya 2 düdük çalarsam hep birlikte yanıma. Bu düzene gireceksiniz derhal. Geciken olsa karışmam. Kaşları çatık, sesi hırçın. Mangalar yerlerine marş marş. Başka bir yerden geldi zannettim sesi. Öyle bağırmıştı. Şaşkınlığımı çabuk yendim. Baktım herkes bir yere doğru koşuyor. Ben de koştum. Mangalar yerlerini aldılar. Tam yan yana dizilmiştik. Hop 2 düdük arka arkaya. Koştuk karşısına, U şeklinde dizildik. Geç kalan bir mangaya kızdı. Şoseye kadar gidip geleceksiniz. Marş marş dedi. Arkalarından koştu. Bir ikisini tekmeledi. Gözlerimiz fal taşı gibi açılmıştı. Karşısında kımıldayamıyorduk. Manga gelip yerini alınca ortaya geçti. Çizmeleri pırıl pırıl. ''Bana bakın'' dedi, parmağını ileri uzatmıştı. ''Ben adamın suyunu çıkarırım ha. Askerlik bu, açın gözünüzü.'' Derken o anda kımıldanan bir arkadaşımızı ortaya çekti, bağırdı. Öyle sinirlenmişti ki, ''Yaka kapanı'' diye çıkıştı. ''Kapa yakanı'' diyecekti aslında. Kızgınlıkla kelimeleri birbirine kattı. Çok güleceğim gelmişti ama dilimi ısırıp kendimi tuttum. Sonra ortada bazı yanaşık düzen hareketlerini tarif etti. Mangalar yerlerine gidecekler. Çavuşlar bu hareketleri size talim ettirecek. Dalga geçen görürsem karışmama, alırım ayağımın altına. Yerlerinize marş marş. Patır kütür koşuştuk. Hazır ol, rahat. Tüfek az, tüfek çıkar. Sağa dön, sola dön. Başladık çalışmaya.
Bir gayret hepimizde. Hava sıcak bir yandan terliyoruz. Ama askerlik heyecanıyla durmak dinlenmek yok. Üsteğmen mangaları dolaşıyor. O yaklaşırken daha bir canlanıyoruz. Kendi kendimize bağıra bağıra komutlar veriyoruz. Komutu derhal yerine getiriyoruz. Çavuşlar hatalarımızı düzeltiyorlar. Geniş çayırlıkta bir harekettir, bir gürültüdür gidiyor. Bazen uzun bir düdük çalıyor. 10 dakika istirahat. Tüfek çatıp oturuyoruz hemen. Aramızda şakalaşıyoruz. Gel tezkere gel. 17 gün 9 saat kaldı şurada. Çavuş senin ne kadar var daha?
Ne bileyim diyor çavuş. Hakimat baba bilir.
Kaç aylık askersin?
38 aylık.
Abu vay vay. Memleket neresi çavuş?
Diyarbakır.
Uzun bir düdük. Fırlayıp tüfeklerimize koşuyoruz. Komutan geç kalan bir mangayı haşlıyor. Öğleye doğru yürüyüş kolunda uygun adımla okulun önüne geliyoruz. Öğretmenler, öğrenciler hep bize bakıyorlar. Bozukluk olmasın diye son derece dikkat ediyoruz. Komutan çakalı komutlarla bir iki kere döndürüyor bizi okulun önünde. Sonra bölük dur diye bağırıyor. Rab diye duruyoruz. Tüfek çıkar! Şakır şukur çıkartıyoruz. Ama kımıldamak yok. Dimdik herkes, gözler karşıda.
Paydos!
Gök gürler gibi sağ ol! Siz de sağ olun diyor. Seyircilerimiz alkışlıyorlar. Tüfek çatıp istirahata geçiyoruz. Sırayla birimiz nöbet tutuyor. Tüfeği omzuna asılı bir uçtan bir uca ağır ağır geziniyor.
Nöbetçi gülmez, nöbetçi oturmaz, nöbetçi kimseyle konuşmaz.
Nöbetçinin bütün dikkati neyi bekliyorsa ondadır.
Nöbetçi vazifededir. Vazife ise namustur.
Sözün kısası 20 günde çıra gibi yaptı adam bizi. Karardık, yorulduk ama canlı diri birer kişilik kazandık. Kamp sonunda kısa bir Allah'a ısmarladık konuşması yaptı, hiç unutamıyorum.
Arkadaşlar dedi, askerliğin temeli disiplindir. Onun için biz askerler biraz çatık kaşlı oluruz. Yerli yersiz belki sizi kırdığım oldu, bu vazife icabıydı. Bana gönül koymayın, size en samimi düşüncemi şimdi söylüyorum. Hepinizden memnunum.
3 ayrı okulun kampında bulundum ben. İşlerinde en ciddi öğrenciler sizlersiniz. Hiçbiriniz laçkalaşmış, hanım evladı çocuk değilsiniz. Verilen vazifeleri canla başla yapmaya çalıştınız. Böyle yetişmeye devam ederseniz yarın memlekete yararlı adamlar olursunuz. Allah'a ısmarladık. Hep ellerimizi sıktı, çavuşlarla kucaklaştık. Eni konu üzülmüştük. Kamyonlar hareket etti. Askerliğin o doyamadığımız buruk tadı kalmıştı içimizde. Hevesimizi ileriye saklayacaktık artık. 7. ayrımın sonu. Sayfa 89.